Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve Allianz.com.tr'de.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Siz o güne gelirsek, cinayetin işlendiği 20 Eylül 92'ye, o günü nasıl yaşadınız? Bir de o günden önce bir şey var, hani Özgür Gündem gazetesinde bir telefon geliyor. Yayın yönetmeni Hasan Bildirici, işte yazarlar Cemşit Bender, Haluk Gerger ve Musa Anter'in Diyarbakır Belediyesi'nce düzenlenen bir kültür sanat festivaline davet edildikleri söyleniyor. Hasan Bildirici, Cemşit Bender ve Haluk Gerger gitmeme kararı alıyorlar ama babanız ısrarla gitmeme yönündeki telkinlere rağmen, yani hem Hasan Bildirici'nin hem gazete içindeki diğer insanların Diyarbakır'a gitme kararı alıyor. Niye gidiyor? Bu önemli bir soru. Biraz o günü ve niye Diyarbakır'a gittiğini anlatabilir misiniz?
Tabii doğrudur, bu babamın gazetede çalışan arkadaşları o da söylüyor. Çoğu insan, yani babamın yakında olan insan, babam böyle bir krallıktan sonra Diyarbakır'a gitmesini, babamın da biraz inatçı bir şeyi de var, huyu da var. Onları aldırış etmiyor. Bana bir şey yapamazlar diyor. Öyle şey, yani gitmek istiyor esasında. Çocuklar beni çağırmışlar diyor. Ben Diyarbakır'a gitmek istiyorum. Çocukların yüzüstü bırakamam. Onlar beni çağırmışlar, ben gideceğim diyor. Gitmesi bile bir olay. Yani giderken ki yolculuğu da bir olay. Çünkü deniz vapuruna binip karşıya geçecek. Atatürk Havalimanı'na geçecek o zamanlar. Feribot geç kalkıyor. Feribotu kaçırıyor daha doğrusu. Arkasından uçağı kaçırıyor. O nedenden dolayı, feribotu kaçırdığından dolayı. Bostancı feribotunu. İnatla, yani eve gelmiyor. Ben yarın giderim falan diye demiyor. Elazığ'a gidiyor. Elazığ uçağına biniyor. Elazığ'a gidiyor. Oradan bir arabayla, yani taksi falan değil, yarım otobüslerle Diyarbakır'a ulaşıyor. Yani bu kadar da...
Çok ciddi bir gayreti olmuş.
Evet, çok bir gayreti var. Bunu anlamak biraz zor esasında. Yani biz de bilmiyoruz niye babam böyle inatçı. Yani acaba bir şeyler mi hissetti? Bir şeyler mi kendisinde oluştu? Bilmiyoruz yani. Niçin babam bu kadar inatla Diyarbakır'a gittiğini.
Ama Dirici buna dair şeyi diyor. Diyor ki biz ısrarla gitme, hani faili meçhul cinayet dönemi zaten. Hani Özgür Gündem gazetesinin birçok orada çalışan birçok gazeteci öldürüldü. Biz tehdit alıyoruz. Ve de söylenen etkinlik de açık havada bir parkta bir söyleşi. Hatta Hasan Bildirici diyor ki biz gitseydik muhtemelen dördümüz birlikte öldürülecektik. Ama Musa Anter ısrarla orada güvendiği birilerinin kendisini karşılayacağını söyleyerek bu teklifi reddediyor. Ve Orhan Miroğlu'nun rolüne işte ilişkin soru işaretleri burada başlıyor. Orhan Miroğlu babanızla Diyarbakır'da eşlik ediyor.
Esasında babam Demir Otel'e yerleşiyor. Demir Otel biliyorsunuz Behçet Can Türküler'in oteliydi o zamanlar Diyarbakır'da. Yerini orada ayırmıştı. Ama festivali organize edenler babama büyük otelde yer ayırmışlar. Biraz gerisinde Demir Otel'in. Yani o oteli niye Demir Otel? Hatta Demir Otel'dekiler diyorlar ki biz bırakmayız Musa amca, sen gitme diyorlar. Babam diyor bir şey olmaz diyor. Çocuklar orasını şey yapmış, her iki otelde bizimdir diyor. Oraya gidiyor. Yani belki Demir Otel'de olsa babam o akşam sokağa çıkmayabilirdi de. Ama işte büyük otelde olduğu için etrafında koruma yok. Bir tane evlatlık var yanında. Yani evlatlık derken devamlı yanında bulunan bir kişi var. Süphan Mete diye bir bizim köyden bir kişi. Ondan sonra onunla beraberler o şeyde otele yerleşiyorlar. Bu sırada işte tabii o imza şeylerine falan katılıyor. Akşam, pazar akşamı geliyor. İşte, birileri aradılar diye babama haber veriyorlar. Gelsin göreyim falan konuşuyorlar. İşte Orhan Miroğlu da o akşam onu babamı yemeğe götürecek. Şimdi yemeğe götürmesi sırasında süpanı başka birisiyle gönderiyor Orhan Miroğlu. Yani orada Neriman Hemşire var. Neriman Hemşire de Orhan Miroğlu'nun talebesiymiş. Sonradan öğrendik bunları tabii. Daha çok ilişkileri vardı bu Neriman Hemşire'nin. Ondan sonra onunla gönderiyor. Babamla Miroğlu kalıyor. İşte adam babamı vuran kişi. Sonra geliyor. İkisini de beraber alarak yola çıkıyorlar.
Şimdi ne diye görüşüyorlar? Yani babanızla bu kişinin görüşme nedeni ne? Bir arazi anlaşmazlığını çözmek diye hep söylendi ama.
Bilmiyoruz. Duyumların hepsi babam öyle demiş Miroğlu'na. İşte bir arazi hikayesi var. Onun için gideceğiz. Biz tüm bu duyumları Miroğlu'na öğrendik. Sokağa girdikten sonra babam Miroğlu'na demiş ki işte bir grup itirafçı var. Onlar geri dönmek istiyor. Onun için onlara buluşacağım demiş. Bunlar hep Miroğlu'nun söylemleri.
Yani bir grup itirafçı, devlete çalışan itirafçılar örgüte mi geri dönmek istiyorlar?
Evet. Miroğlu'nun söylediği bu. Hı hı. Miroğlu'nun ifadesi. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan tabii bilmiyoruz. Çünkü tanık olarak o. Ama zamanla tabii dava süreci içerisinde Miroğlu'nun kim olduğu ortaya çıktı. Tabii Mehmet Emir'in ifadelerinden sonra
Miroğlu'nun ortaya çıktı.
Mehmet Emir dedi ki biz Orhan Miroğlu'nu Tayfun olarak tanıyorduk dedi.
Yani MİT dedi. Kontrterör Daire Başkanı Orhan Miroğlu'nun bir MİT elemanı olduğunu mu söyledi?
Ya artık ya MİT'in ya JİTEM'in veyahut da oradaki o TET'in içerisinde bir elemanı olarak yani Tayfun kodu adlı olarak tanımladı. Artık hangi gruba dahil bilmiyorum. Onun Tayfun olduğunu söyledi. Tabii biz böyle olunca da bir şaşırdık yani nereden nereye geldik diye. Tabii bu davalar şeyin davası babamın öldürdükten işte 92'den sonra olan süre içerisinde bütün şeyler dava 96'da tekrardan başladı.
Cinayet günü Musa Anter'in yanında Orhan Miroğlu var sadece. Evet. Bütün hikayeyle biz sadece Miroğlu'ndan duyuyoruz. Ama yıllar sonra davada bir MİT'çi diyor ki biz onu Tayfun kod adıyla biliyorduk. Ve de Orhan Miroğlu bunu yalanladı herhalde değil mi? Yani MİT'e ya da herhangi bir istihbarat
yok. Hayır. Yalanlamadı. Biz duymadık.
Yalanlamadı öyle mı? Hı-hı. O zaman çok ilginç bir manzara oldu. Peki ama burada Orhan Miroğlu'nun da vurulmuş olmasını nasıl açıklayabiliriz?
Ya orada o tetiği çeken şimdi tetiği çeken Hamit Yıldırım 2012'de Sabah Gazetesi'nin muhabirleri Abdurrahman Şimşek bir arkadaşı tarafından Kumçatı'da tespit edildi. Yani dost olarak indikten sonra yani zaman aşımına 3 ay kala 2012 yılında sonra iddianame hazırlandı ve bu kişi tutuklandı. Hem Miroğlu'na gösterdiler hem Abdülkadir Aygan'a gösterdiler. İkisine de gösterdiler bu kişinin fotoğrafını. Ama o günkü fotoğrafıydı. Yani 2013'teki fotoğrafını, 2012'deki fotoğrafını gösterdiler. İkisi de biz bunu tanımıyoruz dediler. Arkasından olay günü olan fotoğrafını gösterince Abdülkadir Aygan'ın şöyle bir şeyi var, ifadesi var. Ben bunu aydan görsem tanırım dedi. Bu odur dedi. Miroğlu da aynı şekilde söyledi. Ben dedi %90 dedi budur dedi. O da öyle bir tanımlama yaptı. Arkasından ikisi zaman geçtikten sonra çok uzun zaman geçti. Günahına girmeyelim gibi tavırlarda bunlardan kıvırdılar açıkçası.
Yani ilk ifadesinde Abdülkadir Aygan bir itirafçı ve zaten onun anlattıkları üzerinden Musa Anter soruşturması tabii yön değiştiriyor. Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım ve diğerlerine ilişkin Hamit Yıldırım'a ilişkin soruşturma öyle başlıyor. Hamit Yıldırım'ın kimliği ne iş yapar Hamit Yıldırım? Niye öldürmüş?
Hamit Yıldırım 18-19 yaşında bir genç Kumşatı'da korucu kendisi o dönemlerde. Eline silah vermişler. O da gitmiş öldürmüş. Esasında ben diyor Musa Anter'i tanımam diyor. Şimdi tanımadığı bir insan kolay kolay öldürmez. Sen şimdi otele gidiyorsun ve otelde diyorsun ki ben Musa Anter'le görüşeceğim diyorsun. Demek ki tanıyorsun, biliyorsun. Sana bilgiler verilmiş. En büyük yalan burada zaten. Sen bilgiler verilmiş, sen kimleri alıp götüreceksin? Yani Musa Anter'i alıp götüreceksin. Bilgisi sende var. Musa Anter'in kim olduğunu sana orada anlatmışlar. Alıyorsun ikisini, başka bir yola gidiyorsun. Yanlış yola gittiğini, yanlış yönde gittiğin şoföre tekrar geri gönderiyorsun. Serentepe'de taksiden indiriyorsun onları ve diyorsun ki işte bu ev diyorsun, buraya geliyorsun ve dönüp silah ediyorsun. Ateş ediyorsun. Ve öldürüyorsun. Şimdi Orhan Miroğlu'nun niçin yaraladı? Orhan Miroğlu ya tanıyordu ya tanımıyordu, bilmiyorum. Yani boğamın kafasına sıkan insan Orhan Miroğlu'nun kafasına sıkar bir yerde. Bilmiyorum artık. O konuyu yani şey yapan...
Kafasına sıkılmadığı için yaralı kurtuluyor değil mi?
Evet. Tabii. Yani şehit boğamın...
Kesin kanaatiniz yok sanırım değil mi? Miroğlu ile ilgili şüpheleriniz var. Öyle anlıyorum.
Ben artık Miroğlu'nun tanıktan ziyade sanık olduğunu düşünüyorum. Bu kadar açık net söyleyebilirim. Çünkü
niye dayandırıyorsunuz bunu?
İşte hem bu Tayfun söyleminden sonra hem devamlı şey söylüyor mesela Miroğlu şunu söylüyor. Musa Anter cinayeti JITEM ve PKK'nin ortak çalışmasıdır diyor. Tamam bunu neye dayanarak söylüyorsun? Arkası yok. Arkası yok. Havada kalmış bir söz. Elinde MYK üyesi, elinde her türlü imkan var. Açıkla bu cinayeti ortaya. Sen yani sen seni öldüren bir öldürmeye çalışan bir gruptan bahsediyoruz yani. İnsan kendi katiline şey yapar mı? Araştırma yapmaz mı? Bu kadar yetki altında olduğun zaman.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Yani sizce Orhan Miroğlu Musa Anter cinayetinde tetiği çekenlerle işbirliği mi yapıyordu?
Bence öyle. Yani Orhan Miroğlu bu grupla beraber muhakkak bu işte bir parmağı olan bir kişi olarak yorumluyorum.
Musa Anter cinayetine ilişkin uzun yıllar hiçbir gelişme olmadı. Yani biz JITEM'e dair 1999'da yargının kısmen harekete geçtiğini, bazı soruşturmalar yaptığını biliyoruz. Ondan önce Susurluk Araştırma Komisyonu'nda Musa Anter cinayetinin Mahmut Yıldırım tarafından işletildiği yönünde bazı tespitler var. Ve işte 2007'de AİHM karar veriyor. Devlet burada suçludur diyor. Sadece yaşam hakkını usulü yönden değil, aynı zamanda maddi yönden de yani bir tür cinayetin devlet görevlerince işlendiğine dair bir AİHM kararı var. Ve fakat işte 2009'da Abdülkadir Aygan yanılmıyorsam ilk açıklamalarda bulunuyor. Cinayette Mahmut Yıldırım'ın rolünü Cemer Sever'in. Abdülkadir Aygan tam olarak ne diyor? Siz anlatır mısınız?
Abdülkadir Aygan esasında şunu söylüyor. Bu kararın Ankara'da alındığını Cemal Sever ve ekibiyle işte Yeşil'le beraber ondan sonra kendilerinin cinayet akşamı bir beyaz bir Land Rover'de bir Serentepe'de bir yerde beklediklerini babamı oraya getirmek istediklerini yani buluşturmak istediklerini hatta öldüren kişiye de Ahmet Yıldırım'a da çok kızdıklarını söylüyor. Sağ olarak teslim etmelerini tembihlemişlerdi. Ama o yol şaşırmasından dolayı kendi...
Anladım. Yani aslında bir cinayet değil de bir buluşma vardı ve Ahmet Yıldırım panikleyerek mi bunu işledi?
Evet. Evet. Panikleyerek işledi bunu. Yani çünkü...
O buluşmanın amacı neydi peki sizce?
Valla bundan evvel biliyorsunuz Vedat Aydın biz evvel Vedat Aydın bir köprü altında öldürülmüştü. Öyle cesedi bulundu. Ondan sonra herhalde aynı şekilde babama da bunu yapacaklardı. Öyle düşünüyorum. Çünkü başka şey yok yani.
Hanım yani sonuçta öldürülecekti ama bu biraz Hamit Yıldırım'ın paniklemesi nedeniyle erken oldu.
Erken oldu, evet. Yani belki öldüreceklerdi, cesedini kaldıracaklardı, saklayacaklardı. Nerede olduğu bilinmeyecekti. Biliyorsunuz o zamanlar kimse bir şey bilmezdi. Musa Anter gitti, yemeğe gitti. İşte belki Orhan Miroğlu'nu da şey yapıp, tokatlayıp, dövüp onu göndereceklerdi. Musa babamı yalnız yakalayacaklardı. Babamı öldüreceklerdi ve Orhan Miroğlu diyecekti ki işte beni serbest bıraktılar ama Musa amca onun elinde hala esir diyecekti. Ama bilmiyorum yani bir sürü planlar var. İnsan kafasında bir sürü şeyler oluşuyor bu konularda.
Ama şu çok açık ya artık yani henüz Türkiye'de adalet bunu tescil etmese de şu çok açık. Devlet içindeki bazı görevliler itirafçıları da kullanarak Musa Anter'i ortadan kaldırmak istediler. Bu o günkü politik atmosferde neye tekabül ediyordu? Çünkü çatışmaların çok şiddetlendiği bir ortamdı ve de Musa Anter çok saygın bir isimdi. Türkiye kamuoyunda da yani Türkiye'li aydınlar tarafından da kabul gören, hani muhatap alınan bir isimdi. Sizce babanıza yönelik bu suikastin amacı neydi ve buna ulaştılar mı?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Babam o zamanlar yani kalemini çok iyi kullanıyordu her şeyden evvel. Çünkü olan olayları açık açık yazıyordu. Deşifre ediyordu bazı şeyleri. Bu rahatsızlıktan dolayı babama bir komplo kurmayı yani ortadan kaldı. Yani cezaevinde o kadar yattı, sürgüne gönderdiler, o kadar işkence yaptılar, bir türlü öldüremediler. En sonunda yazılarından dolayı, kaleminden dolayı babamı öldürmeye karar verdi. Bu babamı o dönemde Musa Anter belki imajını vermek istediler sanki. Yani milleti korkutmak için. Ama ters tepti. Bu sefer Musa Anter çok daha ön plana çıktı. Hani şey diyordu ya Kutlu Savaş Susurluk raporunda Musa Anter'i öldürmek hataydı. Musa Anter bu işin felsefesiyle uğraşıyordu diyor. Bu dahi bir kanıttır yani. Musa Anter'in öldürülmesi için devlet tarafından öldürülmesini gösteren bir kanıttır. Bu söz dahi. Bunun üzerine dahi durulmadı.
Recep Tayyip Erdoğan şöyle diyor. Musa Anter'in acısını kalbimde hissediyorum demişti. 2002 yılından beri iktidarda AKP. Ve de işte hadi diyelim ki 2009'da Abdülkadir Aygan konuştu ve sonra dava açıldı. Ama bu davanın zaman aşımına girmesini önleyemediler. Daha doğrusu herhalde o dönem CİTEM davaları denilen davalar biraz Fethullahçı yargıçların ve savcıların kendilerine karşı olan bir kesimi, bir askeriyedeki, derin devredeki bir kesimi tasfiye için açtıkları soruşturmalara dayanıyordu. Böyle bir siyasi yönü, arka planı vardı. Ama Fethullahçılarla AKP kavgaya başlayınca geleneksel derin devlet dediğimiz kesimler AKP'ye destek vermeye başladı ve bu davalarda da beraat kararları çıkmaya başladı. Siz de manzarayı böyle mi okuyorsunuz? Yani benim bu söylediklerime katılıyor musunuz?
Şimdi şöyle tabii barış süreci biliyorsunuz. Barış süreci vardı. Barış süreciyle birlikte Türkiye'de bir yumuşama vardı. İşte 2007'de Ahim'den sonra, 2009'da Aygan'ın itirafından sonra dosyalar tekrar raftan indirildi. Ve böyle bir şey oldu. Hatta sizin de demin belirttiğiniz gibi seçim, Diyarbakır seçimde ben Musa Anter'in 2009 seçimleri galiba. Ben Musa Anter'in acısını kalbimde hissediyorum dedi. Bir sene sonra benim çocuğum oldu. İsmini Kürtçe ismini koydum. Veylen ve Asiva. O kimlikte yer almadı. Şimdi Musa Anter'in acısını kalbinde hisseden insan Musa Anter'e saygısından böyle bir karara karşı çıkması gerekirdi. Yani Kürt çocuklarına Kürt isim vermekin yasak olmaması gerektiğini söylerdi. Ama tabii durumlar değişti. Yani sizin dediğiniz gibi işte kendi iç çatışmalarından dolayı kaynaklı büyük olaylar oldu ve mahkeme salonuna da yansıdı. Bizim davaya da yansıdı. İnsanlar ne yapacağını şaşırdılar. Tam böyle iyiye giderken geriye gelmeye başladı. İşte 2012'de yeni bir 10 sene kazanmıştık. Davadaki herhalde 2012'den sonra 2020'ye kadar bu dava biter. Babamın o katili yakalanır diye düşünürken bugün geldiğimiz durum bu. zaman açısından.
İşte Ahmet Yıldırım yakalandı, tutuklandı. Tutuklu da kaldı 2017'ye kadar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum.
Evet, 5 yıl evet.
5 yıl tutuklu kaldı. Sonra ama mahkeme Abdülkadir Aygan'ın ifadesinin alınmamasını gerekçe göstererek davayı uzattıkça uzattı. Tabii JITEM davasıyla birleştirilmesi ayrı bir garabet. Yani ana davayla birleştirildi. Sonra başka bir cinayet davası, Ayten Öztürk davası da yine bu davayla birleştirildi. Bütün bunlar herhalde zaman aşımı için atılmış adımlar gibi geliyor. Şimdi dönüp bakınca değil mi? Zaman aşımına girsin diye. Çünkü bir de dava nakledildi Ankara'ya. Birleştirme kararları verildi. Nasıl yargının tutumunu nasıl gördünüz siz?
Tabii yargı burada yani biz avukat Selim Okçuoğlu ile beraber bu davada JITEM ve Ayten Öztürk davasının ayrı tutulması için Selim çok uğraştı. Ama bir türlü şey yapmadılar. Yani JITEM davası başka, Musa Anter davası başka çünkü. Birleştirme kararı aldılar ki bu birleştirme davası uzatmak yani sürece yaymaktı. Arkasından tabii böyle bir durumla karşı karşıya kalınca biz o zaman karar verdik. Dedi ki Selim'le beraber dedik ki bunlar davadan bir sonuç çıkmayacağını o zaman karar verdik. Yani JITEM ana davasıyla Ayten Öztürk davasıyla birleştiği zaman bu davadan bir sonuç çıkmayacağına kanaat getirdik ikimiz de. Bu davaların esasında zaman aşımı böyle bu gibi davaların zaman aşımının olması bence insanlık suçudur. Çünkü devletin eliyle işlenen bir olaydır bu. Cinayettir yani nihayetinde. Cezasızlık sistemi ortada. Yani insan, herkesin yaptığı yanında kar kalan bir sistemle karşı karşıyayız. İktidar tarafında yandaş olanların hiçbir ceza almadığı, herkesin elini kolunu sallayarak gezdiği bir ortamdayız. İşte görüyoruz, her gün okuyoruz, bir şeyler okuyoruz yani. Yalnız siyasi cinayetler değil, toplumdaki olan, kadına olan şiddet olsun, ne bileyim yolsuzluklar olsun, şu olsun, bu olsun, bütün toplum yani bunun temelleri o zaman atıldı zaten. Yani 2017'den 2018'den sonra Türkiye tam böyle raydan çıktı.
Evet, yani bu insanlığa karşı suç meselesinde de kanunda aslında kamu ahim kararları ve kanunlar birlikte değerlendirildiğinde kamu görevleriyle eliyle işlenen bu tür cinayetlerin insanlığa karşı suç olduğu ve zaman aşımına girmeyeceği yönünde kararlar var. Ama Türk yargısı bunu nasıl yorumladı? O kanun yürürlüğe girdikten sonra, yani anayasa 90. maddesinin son fıkrası yürürlüğe girdiği 2004'ten sonra işlenen suçlarda bu geçerli olabilir dedi. Esasen bu deyince zaten 90'lı yıllardaki bütün suçlar zaman aşımına girmiş oldu. Hiçbirinde zaten zaman aşımına girmeyene de beraat kararları veriliyor. Peki sizden son olarak Cebey, Kürt sorununda geldiğimiz aşamayı konuşmak istiyorum. Yani bütün babanız Musa Anter'in ve sizin hayatınız bunun bedellerini ödemekle geçti. Siz eşiniz ihraç edildiniz kamu görevinden değil mi?
Evet.
Hem de son dönemde 2017'de ve de çatışmalı süreç devam ediyor. Siyasetçiler cezaevinde, belediye başkanları cezaevinde, kayyum rejimi sürüyor ve Kürtlerde de giderek herhalde bir kopuş süreci yaşanıyor. Siz Kürt sorununu geldiği aşamayı nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bir iki dakika içinde.
Tabii. Şimdi Kürt sorunu esasında Türk sorunu ve Kürt sorunu ikisi birbirinin içine girmiş vaziyette. Çünkü bir türlü bu konuda bir çözüm bulacak bir ortam yaratılmıyor. Her iki taraftan da söyleyebiliriz bunu. Birisi barış diye haykırıyor, birisi savaş diye haykırıyor. İkisinin de ortak asgari müştereklerde bu ülkede tarihe bakarak da neler yaşanmış, neler nasıl kurulmuş, nasıl edilmiş diye ortak böyle halka dönük şeffaf bir açıklamaları yok. Bu en büyük benim kendi görüşüm. Böyle bir ortam yaratılırsa eğer çözüm daha kolay olacaktır. Şimdi helalleşme konusu biliyorsunuz çok gündemde. Şimdi helalleşmenin şartları var. Helalleşmenin iki tane en büyük şartı var. Samimiyet ve cesaret. Siz bunları şey yapamazsanız, ortaya koyamazsanız helalleşmenin de bir anlamı olmaz. Cesaret oluyor, korkmayacaksınız. Türkiye'de yani işte altılı masada oturanların çoğu 90'ların ürünleri bir yerde. 90'larda neler yaşandı? Onlar hepsi çok iyi biliyorlar. Şimdi bununla yüzleşecek bir şey var mı? Söyleyin, biz hata yaptık deyin. Bu erdemliktir yani. Bu ülkenin şeylerini biz kötüye kullandık. Bunları söyleyin. Yani niye korkuyorsunuz? Halk size daha çok güvenecek o zaman. Ya bunlar bunları yaptılar, şimdi bizden af diliyorlar diyebilecek bir toplum var. Siyasi bir halk var karşılarında. Ama yok. Halen birbirlerini ezmeye çalışan bir anlayış ortada. Kürt sorunu tabii yalnız artık Kürt sorunu yalnız Kürtlere ait bir sorun olmaktan çıktı. Bu savaşlarla birlikte, biraz Ortadoğu'daki savaşlarla birlikte dünyanın sorunu haline gelmeye başladı. Bu dünya şeyinde, konjonktüründe şu anda bir hatırlarsanız 1991 yılında birinci şeyde
Körfez Savaşı'nda
Kürtler değil mi Irak'ta bir şey oldu. Ama o kazanımın üzerine bu sefer Balkanlar'da Yugoslavya parçalandı. Aynı dönemde. Tam böyle Kürt şeyi ortaya çıkmışken, kazanımları, belki bir statü kazanma şeyi olacakken 91'de bu sefer o Yugoslavya parçalandı. Bugün yine Kürtler işte Rojava'yla yine bir statü kazanmak şeyinde bütün dünyaya kendilerini ispatlıyorlar. Her şeyle büyük bir fedakarlıkla bu sefer Ukrayna Savaşı çıktı. İkinci bir
şey. Yine pazarlık gibi.
Yani Kürtler ne zaman iyi bir şeylere ulaşacaksa o anda başka bir olaylar çıkıyor. İşte burada onun için diyorum yani bu şey Kürtlerin sorunu Kürtlerden ziyade hatta bir dünya kamuoyunun sorunudur diye düşünüyorum.
Dice Bey çok teşekkür ederim Kısa Dalga'nın yayınına katıldığınız için. Zorlu bir süreç sizin için, bir zaman aşımı kararıyla yüz yüze kalacaksınız. Bu sadece hani aile olarak sizin değil, bütün toplumun, bütün Türkiye'nin, sadece Kürtlerin de değil, bütün Türkiye'nin utanç duyması gereken bir manzara. Bir bilge aydın, bir barış insanı öldürüldü ve o cinayet aydınlatılamadı. Dileriz ki burada kalmaz, ileride bu cinayetin aydınlatıldığı ve adaletin gerçekleştiği günleri görürüz.
İnşallah, vallahi işte hukukun, adaletin, hoşgörünün, özgürlüğün olduğu ortamda bütün bu cinayetler, bütün bu topraklar açılacak. İnsanlar çok daha güzel bir şekilde yaşayacak, öyle düşünüyorum. Ben teşekkür
çok
ederim.
Çok teşekkür ederim.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Eve dönmek güzeldir. Dünya da bizim evimiz. O yüzdendir hep ona dönmemiz. Evini nasıl koruyorsa, dünyayı da öyle korumalı insan dedik. Yuvam Dünya Derneği ile bir araya geldik. Allianz Yuvam Sigortası sahipleri adına bağış yaparak iklim kriziyle mücadeleye destek oluyoruz. Senin de konut sigortan Allianz'dan olsun, dünya hep yuvamız olsun. Detaylı bilgi Allianz acenteleri, anlaşmalı banka şubeleri ve allianz.com.tr'de.